Gazap üzümleri.
Ayrım 40.
Polislerin başı o çadıra yürüdü. Tüfeği elinde hazırdı. Çadırın dışından seslendi, sonra girdi. Hemen çıkıp gerisin geri yürüdü. Gururlu bir sesle, bu 45'likler amma berbat ediyor ortalığı dedi. Turnike yapmışlar kola. Bir doktor yollarız. İki polis keyizinin iki yanına bindiler. Başları olan sireni çaldı. Kampta hiçbir hareket olmadı. Çadır kapakları sımsıkı kapalı, herkes çadırının içindeydi. Motor çalıştı, araba döndü, kamptan çıktı. Keyiz iki muhafız arasında gururla oturuyordu. Başı dimdikti. Boynundaki sicim gibi kaslar tek tek ayağa dikilmişti. Dudaklarında belli belirsiz bir gülümseme, yüzünde garip bir zafer ifadesi vardı. Polisler gidince kamp halkı çadırlardan çıktı. Güneş alçalmıştı artık. Yumuşacık mavi akşam ışıkları sarmıştı kampı. Doğudaki dağlar ise henüz güneş ışığından sapsarıydı. Kadınlar hemen sönen ateşlerin başına seyirttiler. Erkekler toplandı, çömeldi, fısıldaşmaya başladı. El cihotların brandası altından emekleyerek çıktı. Tom'a ıslık çalmak üzere söğütlere doğruldu. Anı da çıktı. Dallardan oluşmuş ateşini canlandırmaya uğraştı. Baba dedi, pek fazla şey yemeyelim. Zaten geç yemiştik. Baba ile John amca çadırdan uzaklaşmıyor, Anı'nın patatesleri soyup yağ dolu tavaya dilimleyişini seyrediyorlardı. Baba, o papazı ne dürttü de bu işi yaptı deyiverdi. Ruthie ile Winfield sinsi sinsi yaklaştılar, konuşulanları dinleyebilmek için bir kenara sindiler. John amca upuzun, pas rengi tırnağıyla toprağa derin derin kaşıdı. Günah nedir iyi biliyordu dedi. Ona günahı sordum anlattı. Ama haklı mıydı bilemem. İnsan günah işlediğine inanıyorsa işlemiştir dedi. John amcanın gözleri yorgun yorgun bakıyordu. Ben hep kapanık bir insan ola geldim diye devam etti. Kimseye anlatmadığım şeyler yaptım hep. Anı ateşten ona döndü. Anlatmaya başlama John dedi. Tanrı'yı anlatırsın. Günahlarının yükünü başka insanların sırtına yükleme. Doğru bir şey değil. Beni yiyip bitiriyor ama dedi John. Yine de söyleme. Nehrin oraya in, kafanı suya sok, fısıldayarak nehri anlat. Baba bu sözler üzerine yavaşça başını salladı. Haklı dedi. Anlatmak insanı rahatlatır ama aslında günahını başkalarına yaymaktan başka bir şey değildir. John amca başını kaldırıp altın sarısı dağlara baktı. Dağların biçimi gözlerinde yansıdı. Keşke duygularımı bastırabilsem dedi. Ama yapamıyorum, içimi kemiriyor. Onun arkasında Razov Sharon çadırdan başı dönüyormuş gibi çıktı. Connie nerede diye sordu sinirli bir sesle. Çoktan görmedim Connie'yi. Nereye gitti? Ben de görmedim dedi Anna. Görürsem senin aradığını söylerim. Ben pek iyi değilim. Connie beni yalnız bırakmamalıydı. Anna başını kaldırdı. Kızın şiş suratına baktı. Ağladın mı sen diye sordu. Razov Sharon'ın gözlerinden yaşlar bir kere daha taştı. Anna ciddi bir sesle konuşmasını sürdürdü. Bana bak. Kendine hakim ol. Bunca kişiyiz burada. Kendine gel. Biraz patates soy bakalım. Kendine acıyıp duruyorsun. Kız çadıra girmeye niyetleniyordu. Anna'nın sert gözlerinden uzaklaşmak istiyordu. Ama o gözler zorluyordu onu. Sonunda yavaş yavaş ateşe doğru yanaştı. Gitmemeliydi derken gözleri bu sefer kuruydu. Çalışman gerek dedi Anna. Öyle çadırda oturup durursan kendine acımaya başlarsın. Seni ele almaya pek vaktim olmamıştı. Ama bundan sonra alacağım artık. Hemen şu bıçağı al, patateslere başla bakalım. Kız diz çöktü, denileni yaptı. Öfkeli bir sesle, bir yakalayayım hele, görür gününü o dedi. Anna yavaşça gülümsedi. Belki bir sopa çeker sana. Zaten hak ettin. Durmadan sızlandın, kendini nazladın, belliydi. Dövmek de senin aklını başına getirirse aferin derim ona. Kızın gözlerinde güceniklik okundu ama sesi çıkmadı. John amca pasta tırnağını toprağın içine soktu. Enli baş parmağıyla itti. Anlatmam şart dedi. Baba bu sefer, şartsa anlat bari diye patladı. Kime öldürdün ki? John amca baş parmağını Blue Jean'in sağ cebine daldırdı. Katlanmış kirli bir kağıt para çıkardı. Orsaya koyup açtı gösterdi. $5 dedi. Çaldın mı onu diye sordu baba. Yok, zaten bendeydim. Gizli tuttum. Ama senin de değil mi? Benim de ama saklamaya hakkım yoktu. Ben bunda pek bir günah göremiyorum dedi Anna. Senin kendi paran. John amca ağır ağır, mesele yalnız onu saklamakta değil dedi. Sarhoş olmak için saklıyordum onu ben. Gün gelip sarhoş olmak zorunda kalacağımı biliyordum. İçimin acıyla dolacağını, sarhoş olmaya mecbur kalacağımı biliyordum. Henüz vakti gelmedi diyordum. Sonra papaz kalktı, Tom'u kurtarmak için kendini teslim etti. Baba başını salladı. Daha yürüyebilmek için hafif yana eğdi. Ruthie biraz daha sokuldu. Köpek yavrusu gibi dizleriyle dirsekleri üzerinde emekleyerek yanaşıyordu. Winfield de onun ardındaydı. Razov Sharon bıçağının ucuyla patatesin derin bir benini oyup çıkardı. Akşam ışığı daha koyuldu, daha mavileşti. Ana keskin, gerçekçi bir sesle, papazın Tom için teslim olması neden seni sarhoş olmana yol açsın anlayamıyorum dedi. John üzgün bir sesle anlatamam ki diye karşılık verdi. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ne kadar da kolay yaptı. Ortaya çıktı, ben yaptım dedi. Onlar dalıp götürdüler onu. Ben de şimdi sarhoş olmak zorundayım. Baba hala başını sallayıp duruyordu. Ne diye anlatmaya kalkıyorsun onu anlamıyorum. Senin yerinde ben olsam, madem sarhoş olmam gerek gider olurdum, biter giderdi. Tam güzel bir şey yapıp büyük günahı sırtımdan atabileceğim gün gelmişti dedi John amca üzgün üzgün. Ben o fırsatı kaçırdım. Zamanında üzerine atılıp yakalayamadım, o da kaçtı. Bak buraya, sende para var, bana $2 versene. Baba isteksiz isteksiz cebine uzandı. Deri keseyi ortaya çıkardı. Sarhoş olmak için $7 gerekmez ki sana. İlle şampanya mı içeceksin yani? John amca kendi elindeki parayı uzattı. Sen bunu al, bana $2 ver. Ben $2'la sarhoş olmayı da bilirim. Bir de müsriflik günahını yüklenmek istemiyorum. Neyim varsa onu harcarım çünkü. Hep böyle ola geldim. Baba kirli parayı aldı, John amca iki madeni dolar uzattı. Al işte dedi. İnsan bir şeyi madem yapacak yapmalı. Kimse ondan iyi bilemez nasılsa. John amca bozuk paraları aldı. Kızmayacaksın ya, biliyorsun değil mi buna mecbur olduğumu? Hem de nasıl dedi baba. Ne yapman gerektiğini elbet en iyi sen bilirsin. Başka türlü dayanamazdım bu geceye. Ana'ya döndü. Sen beni suçlamayacaksın ya. Ana başını kaldırmadı. Hayır dedi yavaşça. Hayır, gitmene bak sen. John ayağa kalktı. Kaybolmuş bir insan gibi akşamın karanlığına daldı. Beton otoyola kadar yürüdü, karşıya geçti, oradaki dükkana vardı. Telli kapının önünde şapkasını başından çıkardı, yerin toz toprağına attı, ayağının topuğuyla üzerine basıp iyice ezdi. Böylelikle sanki kendini alçalttı. Siyah şapkayı oracıkta bıraktı. Parçalanmış ve kirli durumda. Dükkana girdi. Viski şişelerinin bir tel ardında durduğu raflara yürüdü. Baba Ana ve çocuklar onun uzaklaşmasını izlediler. Rose of Sharon gücenik gözlerini patateslerden kaldırmadı. Zavallı John dedi Ana. Hep merak etmişimdir acaba yararı olur muydu? Eğer yo, herhalde olmazdı. Ömrümde böylesine takınaklı adam görmedim. Ruthie oturduğu yerde yan döndü. Başını Winfield'inkine yanaştırdı. Onun kulağını tutup kendi ağzına doğru çekti. Ben sarhoş olacağım diye fısıldadı. Winfield püskürdü, sonra dudaklarını sımsıkı büzdü. İkisi birlikte sürünerek uzaklaşırken soluklarını tutuyorlardı. Gözleri morarmıştı gülmelerini tutmaktan. Çadırın arka tarafına varınca ayağa fırladılar. Çığlıklar atarak uzaklara koştular. Söğütlere doğru gidiyorlardı. Bir kere ağaçlar arasına saklanınca bağıra çağıra gülmeye koyuldular. Ruthie gözlerini şaşı yaptı. Eklemleri boşalmış gibi yürüyerek dilini dışarı sarkıttı. Ben sarhoşum dedi. Bak diye bağırdı Winfield. Bana bak, ben John amca oldum. Kollarını iki yanına kanat gibi pat pat vurup pofuldadı. Olduğu yerde başı dönene kadar döndü. Öyle olmaz, böyle yapacaksın dedi Ruthie. Bak böyle, John amca benim. Çok da sarhoşum. Elle Tom sessizce söğütlerden birinin arkasından çıktılar. Deli gibi dönüp duran çocukların olduğu yere yaklaştılar. Akşam karanlığı iyice koyulmuştu. Tom durup baktı. Şunlar Ruthie ile Winfield değil mi? Ne oluyor bunlara böyle? Biraz daha yaklaştılar. Delirdiniz mi? Dedi Tom. Çocuklar utanarak oldukları yerde durdular. Oyun oynuyorduk dedi Ruthie. El, amma da kaçık bir oyun dedi ona. Ruthie diklendi. Bir sürü başka şeyden daha kaçık değil. El yoluna devam etti. Tom'a Ruthie bir temiz kötek istiyor dedi. Çoktan beri istiyor zaten. Vakti geldi artık. Ruthie onun arkasından yüzünü buruşturdu, dudaklarını eliyle çekiştirdi, dilini çıkardı. Bildiği her yola sessiz hakaretler yöneltti ona. Ama el dönüp ona bakmadı. Ruthie yarım kalan oyuna tekrar başlamak üzere Winfield'a döndüyse de işin havası kaçmıştı bir kere. İkisi de farkındaydılar bunun. Gel, suyun oraya gidip kafalarımızı sokalım dedi Winfield. Söğütlerin arasından ilerlediler. Ele çok kızmışlardı. El ile Tom karanlıkta sessizce yollarına devam ettiler. Tom, Casey yapmamalıydı öyle dedi. Ama ben anlamalıydım. Bize hiçbir yararı olmadığından söz edip duruyordu. Garip bir adam o El. Durmadan düşünüyor. Papaz olduğu için diye karşılık verdi El. Bütün papazlar sonunda biraz kaçırır okuyor okuya. Connie nereye gidiyordu öyle sence? Abdese herhalde. Amma da uzağa gidiyordu. Çadırların arasından tenteleri iyice yakın geçtiler. Floyd'un çadırından gelen hafif ses onları durdurdu. Çadır kapağına doğru yürüyüp çömeldiler. Floyd brandının ucunu biraz kaldırdı. Gidiyor musunuz? Tom bilmiyorum dedi. Gitsek iyi mi ederiz dersin? Floyd ekşi ekşi güldü. Herif ne dedi duydun? Yakacaklar burayı toz olmazsan. O koca deve, o dayağı yiyecek de unutacak mı sanıyorsun? Bu gece hepsi birden üşüşür buraya canımız okumak için. Öyleyse gitmek gerekir halde, dedi Tom. Sen ne tarafa? Kuzeye söylemiştim ya. El, baksana, biri bana buralarda bir devlet kampından söz etti dedi. O nerede? O galiba dolu. Ama yeri neresi? 99 numaralı yola çıkıp 12-14 mil kadar güneye gideceksin, sonra doğuya. Witpec'e sapacaksın, hemen orada. Ama sanıyorum dolu. Çok güzel diye anlatıyorlardır, dedi El. Tabii güzel. Köpek muamelesi yerine adam muamelesi ediyorlar. Polis falan yok orada. Ama dolu işte. Tom, benim esas anlayamadığım o polisin neden öyle bilerek sataştığı, diye mırıldandı. Dert arıyordu sanki. Dürtüyordu insanı bela çıkarsın diye. Floyd, buradakileri bilmem ama kuzeyde bir polis tanımıştım. En iyi konu iyi adamdı, dedi. Anlattığına göre oralarda polisler adam tutuklamaya mecburmuş. Her tutukladığı adam için şerife günde 75 sent veriliyormuş. Oysa onları beslemek için kendisi 25 sent ancak harcıyormuş. Kimseyi tutuklamazsa kar edemiyor yani. Bu dediğim adam bir hafta boyunca kimseyi içeri almamış. Şerif ona ya birilerini tut getir ya da rozetini geri alırım demiş. Bu gelen de ne yapıp yapıp hır çıkarmak istiyordu herhalde. Yola çıkmamız gerek, dedi Tom. Hoşça kal Floyd. Siz de. Herhalde rastlarız. Umarım rastlarız. Allah'a ısmarladık, dedi El. Karanlığın içinden kendi çadırlarına doğru yürüdüler. Tavadaki patatesler cızırdıyor, çevreye yağlar saçırıyordu. Ana kalın kesilmiş patates dilimlerini bir kaşıkla çevirip durmaktaydı. Baba onun yanı başına oturmuş, kollarıyla iki dizini kucaklamıştı. Razov Sharon brandanın altında oturuyordu. Tom geliyor, diye bağırdı ana. Tanrı'ya şükür. Tom, buradan hemen gitmemiz gerek, dedi. Yine ne oldu? Floyd diyor ki gece kampı yakacaklarmış. Neden ama, diye sordu baba. Bir şey yapmadık ki. Polis dövmekten başka bir şey yapmadık tabii, dedi Tom. Biz değildik ki. Polisin dediğine göre bizi buralardan sürmek istiyorlar. Rose of Sharon sordu. Connie'yi gördünüz mü? Gördük, dedi El. Nehrin ta ötelerine doğru yürüyüp gidiyordu, güneye doğru. Buradan, buradan gidiyor muydu? Bilemem. Ana birden kıza döndü. Rose Sharon, sen bir garip konuşuyor, bir garip davranıyorsun. Ne dedi Connie sana? Rose of Sharon suratını astı. Evden hiç ayrılmayıp traktörcülük öğrense daha iyiydi, dedi. Hepsi çok sessizdiler. Rose of Sharon ateşe baktı. Gözlerinin içi ışıkları yansıttı. Patatesler tavada cızır cızırdı. Kız burnunu çekti, elinin tersiyle gözlerini sildi. Baba, Connie'de iş yoktu, dedi. Ne zamandır biliyordum zaten. Cesareti yoktu bir kere. Görünüşünden daha küçük adamdı. Rose of Sharon kalktı, çadıra girdi. Şiltenin üstüne yattı, yüzüstü döndü. Kavuşturduğu kollarına yüzünü gömdü. Gidip onu yakalamak işe yaramaz herhalde, dedi El. Baba, yaramaz, diye karşılık verdi. Madem iş yok, istemeyiz onu. Anne çadıra eğildi. Rose of Sharon'ın şiltede yatışına baktı. Şşş, öyle söylemeyin, dedi. İş yok ama, diye direndi baba. Ha babam neler yapacağını söylüyor, hiçbir şey yaptığı yok. Aramızdayken bir şey söylemek istemiyordum ama şimdi kaçtığına göre... Anne yavaşça şşş, dedi yine. Ne diye Tanrı aşkına, ne diye şşş, kaçtı bal gibi, kaçmadı mı? Ana patatesleri kaşığıyla çevirdi. Yağlar fokurdadı, sıçradı. Ana ateşe bir iki dal daha attı, alevler yükseldi. Çadırın içini aydınlattı. Ana, Rose Sharon'ın bebeği olacak. O çocuk da yarı yarıya koni olacak, dedi. Aile durmadan babasının dişi yoktu deyip durursa o çocuk için iyi olmaz. Yalan söylemekten iyidir, dedi baba. Ana, hayır değildir, diye onun sözünü kesti. Ölmüş gibi düşünün. Koni öleydi kötülüklerini söylemezdiniz, değil mi? Tom söze karıştı. Ey, ne oluyorsunuz? Connie'nin temelli gittiğini bilmiyoruz ki daha. Konuşmakla kaybedecek vaktimiz de yok. Hemen yemek yiyip yola koyulmamız gerek. Yola mı? Daha yeni geldik. Ana ateşin aydınlatmaya çalıştığı karanlığın içinden ona baktı. Tom dikkatle anlattı. Bu gece kampı basıp yakacaklarmış Ana. Biliyorsun, bir kenara durup da eşyamızın yanmasını seyretmeye dayanamam. Babam da dayanamaz. John amca da dayanamaz. Dövüşmeye kalkarız. Durup dururken dayak yemeye dayanamam ben. Bugün gidiyordum zaten okkanın altına. Papaz kendini ortaya atmasaydı tamamdı. Ana kızaran patatesleri kızgın yağın içinden çevirip duruyordu. Birden kararını verdi. Çabuk olun, diye bağırdı. Yiyin şunları. Acele etmemiz gerek. Çinko tabakları hemen ortaya çıkardı. Baba, ya John, diye sordu. Tom, John amca nerede ki, dedi. Ana ile baba bir an sessiz kaldılar. Sonra baba sarhoş olmaya gitti, dedi. Tanrım, diye mırıldandı Tom. Tam zamanını bulmuş. Ne tarafa gitti? Bilmem, dedi baba. Tom ayağa kalktı. Bakın, siz yemeği yiyin, eşyayı da yükleyin, dedi. Ben gidip John amcayı arayayım. Herhalde yolun karşı tarafındaki dükkana gitmiştir. Tom hızlı adımlarla uzaklaştı. Çadırlarla kulübelerin önünde küçük ateşler yanıyor, üzerinde yemekler pişiyordu. Kılıksız, sağlıksız kadın ve erkeklerin yüzlerinde alevlerin ışığı oynaşmaktaydı. Çocuklar da çömelmişti ateşlerin çevresine. Çadırların birkaçında gaz lambaları yanıyor, içlerinin aydınlığı çadır bezinden görünüyor, insanların gölgeleri devleşiyordu.
Ayrım sonu.